Farklı kaydetin Los Angeles Clippers Podcast'ı ötekilerin yepyeni ve özel olmayan bölümüne hoş geldiniz. Bir özelliği yok yani, düz bölüm çünkü. Ben Mustafa Burkay Aktaş, karşımda Kerem Ayış var. Ne haber abi?
Abi hiç olmadığım kadar heyecan bugün. Gerçekten. Yani Clippers'ın normal sezonu hakkında artık o kadar sıkıldım ki normal sezondan, gerçekten bir şey de diyemiyorum. Yani biliyorsun Clippers konuşacağız ama Clippers'ın nesini konuşacağız onu da çok bilmiyorum. Yani maç kazanıyoruz ve maç kaybediyoruz. Normal sezon artık benim için çok bir şey ifade etmiyor. Artık playoff'ların gelmesini bekliyorum. En başta çok zevkliydi aslında. Ne bileyim, yeni kadromuz böyle. Sonra ben şeyde koptum ya galiba. Biz bir maç deplasmanda Toronto'ya yendik, hatırlıyor musun? Hiç zorlanmadan.
Evet evet. Aa, ki, ulan, aynen hatırladım.
Evet, nasıl her şey bu kadar basit mi gerçekten dedim yani. Dedim ulan hiçbir zorlanmadık bile. Deplasmanda Toronto'yu yeniyorsa adamlar doğunun üçüncüsü falan filan. Kavai'nin eski takımı. Ben o an dedim işte ulan hiçbir keyfi kalmadı bu işin diye. Ama yani yine baktığımız zaman keyifli maçlar da oynamadık değil. Kaybettiğimiz maçlar da oldu yine keyifli. Ama tabii ki yani bir motivasyon düştü yaşıyorum takımı izlemekte. Ama bunun da normal sezonun az çok belli olmasına bağlıyorum. Geçen sene bugünlerde hatırlıyorsan geçen senenin Mart'ında playoff'ları garantiliyorduk. Çok az kalmıştı garantilememize. Bir Lakers maçı vardı efsanevi.
Evet evet.
Ama bu sene playoff'ları yani ilk günden ilk saniyeden garantilemiştik zaten. Ve sıralamamız da az çok. Çok gerçek sıralamamızın da bir önemi yok ki. Lakers'ı yakalayamayacağız. 8'e de düşünce.
Yani evet. Yani evet.
Ne olduğunun çok bir önemi de yok. Sağ avantajıymış da. İlk turda zaten çok yüksek ihtimal sakatlık olmazsa eleyeceğiz. İkinci turda da Allah kerim artık Denver, Houston, Utah başka bir sürprize gelebilir mi bilmiyorum. Ama yani böyle abi, Clippers'ın normal sezonu şu anda bir durağanlıkta, hiç olmadığı kadar biz de izliyoruz.
Aynen.
Şimdi de konuşacağız.
Çok özel olmayan bölümümüzde birazcık bu yeni hamleleri konuşuruz. Ha, geçen seneden bahsedecektim. Oğlum geçen sene biz 8.'ydik ama önümüzdeki Spurs'la galiba tiebreak vardı. Ya da bir galibiyet mi vardı aramızda? Yani bizim 5. sırayla aramızda 3 maç falan vardı. Çok yakındı yani her şey. O yüzden
abi çok... biz LeBron'suz Lakers'a yenildiğimiz için zaten Golden State'le eşleştik. Yoksa Denver'la eşleşiyorduk.
Doğru. Biz Denver'ı elerdik bu arada geçen sene.
Bence de Denver'ı elerdik geçen sene. Yani... Baksana şunu. Şimdiden bile geçen sene konuşmaya başladık. Gerçekten öğütle o kadar iyi bir takımdı ki. Böyle kendimi şeye benzetiyorum. Eski Ramazanlar nerede diyen denilere benzetiyorum tamamen. O kadar alakam kalmadı ki şimdikiyle. Neyse.
Öyle abi. Devam ya edeyim. Bir de ne bileyim, normal sezon bu Mart-Nisan aylarında çok bayıyor artık yani insanları. Çünkü hele bizim gibi Clippers taraftarsan daha çok bayıyor. Çünkü hani bir gidecek bir yer yok, anladın mı? Takım zaten iyi oynuyor yani. Hani bu kadar. O yüzden playoff'a kadar bir heyecan düşüklüğü olması normal. Ben de geçen sene maç kaçırmıyorduk, hatırlıyorsun. Bu sene
geçen sene totalde 164 maç izleyebileceksek 155'ini izlemişizdir.
Aynen. Hani ben yokken sen izliyordun zaten, ya da sen yokken ben izliyordum yani.
Aklıma direkt geliyor zaten hangi maçları sen yokken ben izlediğim. Geçen seneki her maçı hatırlıyorum ha. Acayip.
Evet, neyse abi. Gerçekten geçen acayip. Seneye girersek çıkamayız ya.
Evet, bu geçen sene spesiyeli bölümümüz konferans finalinde LeBron'a yenilince gelecek. O yüzden ona daha var.
Aynen öyle.
Şimdi, evet abi.
O zaman önce bu Marcus Morris ve Reggie Jackson hamlelerinden başlayalım.
Tabii ki abi.
Öncelikle Marcus Morris'i aldık üçlü bir takas karşılığı. New York'tan. Ve Isaiah Thomas'ı aldık Washington'dan. Onu da hiç oynatmadan waveledik, serbest bıraktık. Jerome Robinson'ın Washington'a verdik bir Clippers efsanesini. Harkless ve birinci tur hakkını da Knicks'e yolladık. Bunun karşılığında da Marcus Morris ve Isaiah Thomas'ı aldık. Ne düşünüyorsun abi buna dair?
Abi benim düşündüğüm birinci şey şu yani. Bence gayet iyi bir takas yaptık yani. O 29. sıradan alacağımız adamla hiç ilgilenmiyorum. 29 değil gerçi, 27-26 falan ama işte oradan alacağımız adamla hiç ilgilenmiyorum. Gerçekten çok sıra alacağını düşünmüyorum zaten bu takımda. Mesela Fiondo Kabengele ve Terence Mann de alamadı zaten. Çok zor. Marcus Morris üzerinde konuşmak gerekirse abi, benim Marcus Morris'le ilgili çekincelerim vardı. Niye çekincelerim vardı? Çünkü karakter olarak Marcus Morris zor bir karakter. Rol oyuncusu olarak zor bir karakter kesinlikle. Ama bu zor karakterdeki rol oyuncuların her zaman bir artı getirisi oluyor. Ya işte bir şey diğer rol oyuncularından daha iyi yapıyorlar. Marcus Morris kendi şutunu yaratabilen bir adam ve sertlik getirebilecek bir adam. Her ne kadar takımda sertlik varsa asla yeterince sert olamazsınız biliyorsun. Yani ne kadar sertlik ekleyebiliyorsan o kadar iyidir. Ben haklısın da formunun düştüğünü düşünüyordum sezon başından
kötü oynuyordu yani, haklısı zaten ya.
Evet evet, artık gerçekten kötü seviyesine kadar gelmişti. Ekim'den, ilk Ekim'de görünce demiştik ulan bu adam bu kadar iyiyse bize niye bunu verdiler? Bu kadar iyi değilmiş. Onu gördük. Marcus Smalls zaten biliyorsun kariyer haini bize karşı yaptı. Fenerbahçe'nin Fabrica transferi gibi bir şey oldu bu. İyi oynayan topçuyu aldık karşı takımdan. 37 sayı mı atmıştı bize?
Evet, 9-3'lük mü attı? Öyle bir şeydi. O maçta da kütüphanedeydi, acayip... kafayı yiyecektim. Delirdik o maç, hatırlıyorsun. Erken saat maçıydı zaten.
Acayip, evet evet, acayip kontest suçu soktular ya. Acayip, Nix değil aslında, Marcus Morris soktu baya.
Sonra ertesi günde Lakers'a karşı sakatlığından dolayı oynamadı bu arada yani. Neyse, bir şey de
bilmiyorum. Yani mesela lobby hakkında artık bizim oyuncumuz. Aynen, aynen. Bok atmayalım. Şey, Marcus Morris'in kesinlikle zaten Clippers'ın rotasyonu ligin en iyi rotasyonu. Benim yani kim ne diyor çok umurumda değil bu konu gerçekten. Clippers'ın rotasyonu sağlıklıyken ligin en iyi rotasyonu Marcus Morris'te. Cidden millet zaten lig bitti falan yazdı. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Lig tabii ki Marcus Morris'i haklısın Marcus Morris'i değiştirince bitmeyecek ama çok büyük ekleme oldu. Kendi şutunu yaratabilen bir adam daha aldık ve tabii ki ilk beşlerimize bir şey oldu, ekleme oldu. Yani bir nevi şeyini arttırdı Dark Rivers'ın, elini kuvvetlendirdi. Çok fazla line-up'a kombinlenebilir Marcus Morris. 5 numara oynayabilir, 3 numara oynayabilir, 4 numara oynayabilir. Kendi şutunu yaratabilir, savunmada çok defası yoktur. Karakter olarak zor bir karakter, doğru. Yeteri kadar top vermezsek kopma da yaşayabilir oyundan. Bütün zor rol oyuncularının olduğu gibi. Ama takıma güçlendirme fırsatın varsa ve bunu 30. sıraya yakın pick verip artı Mo Harkless verip yapabiliyorsan yaparsın. O yüzden Marcus Morris bence gayet iyi bir ekleme oldu.
Bence de. Ya bir daha ben takımdaki karakterlerle Marcus Morris'in bu ruh hastası karakterinin birazcık uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Mesela Beverly ile Harrell'la falan çok iyi anlaştığını düşünüyorum yani ben Marcus Morris'in. Muhtemelen de öyledir. Çünkü ruh hastası yani. Beverly de öyle, Harrell de öyle. Hele Beverly. Zaten Marcus Morris geldiğinde işte benim gorilim geldi falan tarzı bir tweet attı yani orada.
Nerede benim gorilim? Abim.
Aynen aynen. O tarz bir tweet attı.
Cram City'ye. Aynen. Cram City tayfaya hoş geldin Marcus Morris tarzı bir şey yaptı o da.
Aynen. Hani Marcus Morris'e rolünü kabullenecek ya. Abi sonuçta bu takımda Kawhi ile Paul George varsa sen bazen fazla şut kullanamayabilirsin. Çok doğal. Ya da işte yeteri kadar top alamayabilirsin eline. Çok doğal. Yani bunlara o yüzden şey değil yani hani bunda onu kafasına oturttuğunu düşünüyorum. Bunu kabulleneceğini düşünüyorum. Sonuçta işin ucunda da şampiyonluk var.
Ve Clippers hiç olmadığı kadar güçlü bu sezon. Tam şu an şu noktada. Hiç bu kadar güçlü olmamıştı.
Gerçekten çok güçlüyüz ya. Şimdi Reggie Jackson'da konuşalım. Marcus Morris'e dair ekleyeceğim bir şey yoksa ondan sonra bu güç mevzusuna geleceğim ben birazcık daha. Biz sonra işte...
Abi Reggie Jackson'ın...
Söyle abi sen deyim. Reggie Jackson ekledik diyecektim. Bir şey demeyecektim.
Reggie Jackson'ı ekledik bir de. Reggie Jackson'ı Wave'den aldık değil mi?
Hı-hı, aynen.
Serbest. Waver'dan aldık.
Aynen aynen. Buyout oldu.
Buyout oldu Reggie Jackson doğru. Abi Reggie Jackson hakkında şöyle söyleyeyim. Ben Reggie Jackson'ı zaten bize düşmesine çok şaşırdım. Yani bari o Lakers alır diyordum. Ne yalan söyleyeyim. Yani biz çok güçlü olduk o size kalır diyordum Reggie Jackson hakkında. Ama bir şekilde bize düştü ve abi bizim resmen point guard eksikliğimiz vardı. Reggie Jackson geldi point guardımız oldu. Hani tabii ki şey olmayacak. Nasıl desem böyle yıldız point guard değil bir şey değil ama Reggie Jackson'ı biliyoruz.
Tabii canım.
Top oynar mı? Oynar.
Oynar.
Kendi şutunu da yaratabilen bir adam daha ekledik. Ve şey ilk maçları da gayet iyiydi. Ben bu kadar şey tutarlı bir başlangıç yapmasını beklemedim Reggie Jackson'ın.
Ya ben şöyle düşünüyorum abi. Reggie Jackson gibi oyuncular gerçekten bench için ve rol oyuncusu olarak çok iyiler. Ama bu oyuncular kendini Detroit gibi, Charlotte gibi ya da New York gibi takımlarda kral sanabiliyorlar. O zaman da o top oynayamıyorlar. Çünkü kral olacak bir topçu değil. Ama mesela Oklahoma'da da böyleydi. Durant'in Westbrook'un arkasında inanılmaz top oynuyordu abi bu adam. Ya bizim elendiğimiz sene bile zaten, bize karşı öptüğü gibi top oynamıştı.
Kapanış 5'inde Reggie Jackson vardı onlara. Westbrook, Reggie Jackson. İki tane guard oynuyorlardı. Aynen. Durant, Ibaka. Ibaka bir de Adams veya Perkins.
Aynen aynen ikisinden biri oluyordu. O yüzden de mesela Kendrick Perkins Twitter'da şey yazmıştı. Reggie Jackson Clippers için gereksizdi. Ya kardeşim bu takımda yedek guard yok. Terrence Mann oynuyor yani yedek guard olarak da. Beverly'nin sakatlık sorunu var. Ya da Lou Williams 1'e geçiyor. McGruder oynuyor. Yani sen McGruder ya da Manny Casey, Reggie Jackson ekleyebiliyorsan senin buna ihtiyacın vardır yani demek ki. Özellikle Beverly
Ki bu arada şey, Terrence Mann ve McGruder da rotasyon oyuncuları gayet. Yani oynarlar başka
tabii
takımlarda.
Canım,
ben
aynen.
İkisini de beğeniyorum.
Yani ben de beğeniyorum. Terrence Mann özellikle sezon başı ışık verdi. Bence gelecek sezon daha iyi olacak zaten. Kamengele için de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden iyi bir eklemeydi. Takıma da uyum sağlamış mesela. Geçen Sixers hangi maçtı ya? Dur bakayım. Bir maç daha. Sixers maçı olabilir. Bir top çaldı.
Triple double'a yaklaştığı maç mı?
O maç var. Yok, o şey maçı galiba. Dur bakayım bir saniye.
Triple double'a yaklaştığı maç Denver maçı.
Denver maçı aynen. Denver maçı galiba. Bir top çaldı. Sonra hızlı ucuna gitti, bir üçlük attı. Mola aldı karşı takım. Beverly hemen geldi. Red Jackson'ın kafasına falan vuruyor böyle. Sarılıyor yani. Hani takıma da o karakteri odaklanmış durumda gibi. Yani çabuk uyum sağlamış gibi gözüküyor. O yüzden ekstra bir eklemeydi yani. Hani bana sorsalar Reggie Jackson gelecek diye nasıl alacağız? Hani buyout'a düşmez derdim. Düştü. O yüzden de bizim için şans oldu. Lakers'ın elinden kaptık yine. İyi oldu diyelim.
Abi Reggie Jackson'la ilgili de şöyle bir ufak sıkıntı var. Bu adam Westbrook ve Durant'ın takımından top kullanamıyorum diye gitmiş bir adam. Ama 3 sene önceydi. O belki açık akıllanmıştır. Muhtemelen akıllanmıştır.
Yani evet. Bir de ama, sezon sonu şimdi yani, kontrat almak için iyi top oynaması gerekiyor. Sözleşmesi bitiyor yani çünkü. Öyle dedi.
Ya Mayıs ayında zaten şey diyorsa her playofflarda, ben Kawhi ve Paul George'un toplarını ben de kullanabilirim falan diyorsa zaten.
Siktir git dersler adama yani.
Takımda bulamaz yani. Ertesi Mayıs'ta Çin Ligi'nde muhtemelen oynar.
Aynen öyle bir şey sanmıyorum.
Yapmadım. Ya. Çok tuttum kendimi, yapmadım, tamam.
Aynen abi, boş ver. Ofansif şaka.
Evet, hiç gerek yok. Çok çok tuttum, başaramadım.
Aynen. O yüzden şimdiki rotasyon, benim aklımda olan şey şu aslında. Şimdi Reggie Jackson bench'ten geliyor. Beverly ilk 5. Acaba diyorum, Reggie Jackson'ı ilk 5'e çekip Beverly'yi bench'e atsak, bu sayede de Lou Williams'ın savunma açığını kapatsak nasıl olur sence diye soruyorum.
Hatırlıyorsan sana. Geçen sene Beverly'nin bench'ten geldiği, bak şimdi Beverly'nin geçen sene bench'ten geldiği bir maç vardı. Hatta bir maç olması, iki maç falan olması lazım. O iki maçtan birini hatırlıyor musun?
Hangi maçlardı ya?
Trivia sorusu abi.
Vallahi
hatırlamıyorsan şey.
Hatırlamıyorum.
Hatırlıyor musun? Bizim bir tane şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika. Ben de şimdi emin olamadım da. Bizim şey vardı galiba. Gallinari ve Lou Williams'ın oynadığımız bir maç vardı.
Spurs maçı mı?
Aynen. O maç Avery Bradley ilk 5'ti. Beverly yedekti galiba. Ve biz o maçı kazandık.
Ve yani Beverly 14 yani rebound çok falan almıştı. O maç değil mi ya?
Evet evet. Dur. Aynen galiba oydu. O bayağı dakika aldı ama bench'ten geldi yine. Line-up'la beraber Lou Williams line-up'la sahada kalınca birbirlerinin açıklarını bence çok daha iyi kapatıyorlar. Lou Williams Beverly'nin şut yaratma eksikliğini kapatıyor. Beverly Lou Williams'ın savunma eksikliğini kapatıyor ve Reggie Jackson'ın yanında şey alıp oynasın istersin abi sen?
Efendim abi, duymadım seni.
Reggie Jackson'ın yanında Shamet mi oynasam istersin ilk 5'te mesela?
Ya bak, benim fikrim zaten Marcus Morris'i bench'e çekmek, tamam mı? Marcus Morris'i bench'e çekeceğiz. Beverly Shamet ya da Reggie Jackson Shamet. Yanına Kawhi, Paul George. Beşinci adam da Zubac atacağım. Ben bu sayede de bench'ten getirdiğim adamı bench 5'imde şöyle olacak. İşte yine Reggie Jackson ya da Beverly, Lou Williams, Marcus Morris, Jamichael Green, Harrell olacak. Yani biraz bench'i büyütüyorum aslında. Zaten ilk 5'imiz size'lı. Kawhi, Paul George, Zubac size'lı topçular bunlar. Birazcık daha Marcus Morris'i de bench'e atarsak daha mı verimli olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Shamet da verimli topçu yani, biliyorsun sonuçta. Kawhi ile Paul George'un yanında perfect fit gibi duruyor Shamet.
En iyi alan atan adam da Shamet takımda. En aynen. Kendine rakip düşeken topçu olan.
Aynen. Zaten playoff'ta Kawhi ile Paul George 40'ar dakika, 45'er dakika oynayacak belki gerekirse yani. 3-5 dakika oturacaklar. O yüzden kafamda değişik bir plan var ama ben Kawhi ile Paul George'dan herhangi birinin 4 oynamak istediğini sanmıyorum yani. En azından normal sezon bazında. O yüzden de bence Shamet bench'ten gelip Marcus Morris'i oynatıyoruz diye düşünüyorum. Yani 4 numara savunmamak için olabilir yani. Bilmiyorum, kafam karışık birazcık. Abi rotasyon inanılmaz ya. Yani yok böyle bir şey diye düşünüyorum bazen.
Ne bileyim, bazı şeylerin hani az olsa değerini daha iyi anlarsın ya. Takımda o kadar çok iyi oyuncu var ki ben özel özel değerlerini anlayamıyorum yani. Kalabalık Paul George'u geçtim zaten. Onların hepsini biliyoruz. Ama mesela artık Lou Williams'ın her takımda Lou Williams varmış gibi geliyor. Her takımda Harrell varmış gibi geliyor.
Doğru.
Hiçbir takımda Lou Williams yok. Hiçbir takımda Harrell yok. Hiçbir takımda Marcus Morris, Arthur Jackson yok mesela.
Doğru
yani
abi.
Yani bu kadar iki tane süperstara sahip olup bu kadar da güçlü bir bench'e sahip olan takım hiç hatırlamıyorum ben. Mesela
aynen.
Şey, ilk süper takımlarda mesela Celtics ilk süper takım olarak kabul ediyorum ben. Garnett, Ray Allen, Rondo falan. Hı-hı. Onların mesela bence iyi değildi. Heat'in bence çok kötüydü mesela ilk senelerde. Hı-hı. Hani Bosh, LeBron, Wade, bir de işte Ray Allen olur. Ne bileyim, Chris Anderson en iyi bench oyuncularından biriydi. Chalmers, Norris Cole hiç bilmiyorlardı. Yani kimden ne katkı alacaklar. Ki Golden State'in en son zamanlardaki benchleri çok kötü. Tabii ki biz öyle bir süper takım değiliz. Ama gücümüzü farklı bir yerden alıyoruz. Gücümüzü rotasyonumuzdan alıyoruz. Hı hı. Çok fazla iyi basketbolcu var takımda. Bence
evet.
Çoğu takımda ilk 5 olabilecek bir 9-10 tane basketbolcu var ve bu aşırı fazla bir sayı.
Yani playoff'da bunu kısacağım bir yerden. Yani playoff'u sen 10 topçuyla oynamayacaksın. Ben 10 topçuyla oynayacağımızı sanmıyorum yani. Özellikle kafa kafaya bir seri 10 topçuyla oynamazsın.
Tabii canım, ilk 5 işte. Zubats muhtemelen ilk 5 olur ama 6 dakika falan oynarken ona da değineceğiz zaten. Artık hı-hı. Beni çok baydı Zubats'ın aldığı az dakikalar. Yanında da işte Lou Williams, Harrell, Morris, Reggie Jackson muhtemelen.
Yani evet. İşte ya da geçen Zubac sağda kalamazsa Jamichael Green açacaksın 5'e. 5 numaraya. Ya da Morris açacaksın. Yanına işte şeyle başlayacaksın yani. Düşüneyim bir. Morris'i 5'e atıp
Golden State serisinde ona benzer bir şey yapmıştık zaten.
Aynen, Zubac'ı kesip diye. Aynen Jamichael Green atmıştı sahaya. Çünkü Zubac sahada yani Festus Ezeli Game 7 gibi dolaşıyordu yani, biliyorsun. Hani altına sıçtı çocuk sağda yani. Bu çok gerçek.
Ya 6 dakikada -13 falan yiyordu ya plus minus.
Aynen aynen. Yazık yani. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum ama bilmiyorum. Yine de bir bakıp görmek lazım. Ya çünkü bak, bu rotasyondan bizim 10 kişilik topçu rotasyondan hani 9 tane falan ilk 5 çıkarırsın muhtemelen. Yani 100 tane falan da farklı rotasyon çıkarırsın yani. Çok fazla opsiyonum var. Çok güçlüyüz galiba ya biz. Niye böyle oldu acaba?
Gerçekten ben de bilmiyorum neden bu kadar güçlü olduk.
Evet, fazla güçlüyüz. Neyse, o konu öyle. Ne konuşacaktık biz ya? Bir an ya, geçen senenin maçlarına bakıyordum da ben bir yandan. Kafam ona dalmış.
Abi ağlayacağım ya, yapma artık.
Şimdi son zamanlardaki formumuzu konuşalım o zaman. Celtics maçından başlayabiliriz. Aynen. Şimdi zaten biz çok şeyli gidiyorduk. Böyle bir hani lan, iki kazanıp üç kazanıp bir kaybetmeceli böyle. Ya da bir kazanıp iki kazanmacalı falan.
En son All-Star'dan önce iki maçlık yenilgi serisi vardı. Bir de üstüne Sacramento yendi Reggie Jackson'ın.
Aynen. Celtics'e iki uzatmada kaybettik. Ki o maç Paul George beni deli etti.
Yani gerçekten Jason Tatum'un yaptıklarına bak, bir de Paul George'un yaptıklarına bak. 4-1-1 ne lan? Prime Avery Bradley performansı oğlum bu. Yani,
yani evet.
Bir de sakatlandı o maç galiba. Aynen. Yine yüreğimi ağzıma getirdi benim.
Hamstring gittiğine. Zaten sakat oynuyordu hamstringden ötürü. Beverly de yoktu o maç zaten.
Beverly olmayınca cidden çok farklı bir takım oluyoruz ya. Sadece savunma değil abi. Beverly cidden her yerde bir şeyler yaratıyor. Ve bunu yeterince fark etmiyor insanlar. Beverly'nin ne kadar iyi basketbolcu olduğunu fark etmiyorlar çok.
Doğru.
Nasıl desem, ağzı çok laf yapıyor ya, insanlar ağzına Beverly'nin genelde kanıyorlar ve bu adamın aslında iyi bir basketbolcu olduğunu fark etmiyorlar. Ne bileyim, kazma değil bu adam. Göksel'in Köksal değil yani.
Yok abi, asla
kazma
değil.
Kazma derken yani işte %33'le üçlük atan, hiçbir bilek hassasiyeti olmayan bir savunmacı değil. Çok daha fazlasını yapıyor ve genelde duygusal rolü daha önemli olduğu için takımda bunlar konuşulmuyor ama Beverly muhtemelen Lou Williams diyorum. Kawhi artı Paul George'dan sonra takımı en çok etkili olan adam Beverly'dir.
Bence de, ben zaman. De öyle yine düşünüyorum.
Yani Lou Williams daha basketbolcu olabilir. Montrezl Harrell daha basketbolcu olabilir. Ama hangisi takımı daha çok iyi yönde etkiliyor desem Beverly derim. Hatta iyi basketbolcu olmanın anlamı nedir eğer takımı daha çok iyi etkileyen iyi basketbolcu değilse? Biraz da felsefe.
Zaten geçen bir istatistik gördüm. İşte Beverly sahada yokken pardon, Beverly sakatken 7-11 sanırım ya da 7-12. Beverly varken 31-10 oynamışız yani, ya da 33-10 falan, öyle o tarz bir şey. Daha da artmıştır son zamanlarda kazanınca. Çok fazla yani, Beverly varken neredeyse 62.000 pace'de falan dolaşıyorsun, 63'te dolaşıyorsun. Adamın da alamet fabrikası bu yani. Sahada 0-0-0 yapsa bile bir şekilde maçı kazandırıyor yani. Bir şeyler oluyor. Hiçbir şey yapmasa da bir şeyler oldu. Oluyormuş gibi oldu aynı. O mantıkta takılıyor, kazandırıyor. Umarım sakatlanmaz. Bu sene yine biraz çekti sakatlıklardan. Bir groin nasıl? Onun Türkçesi ne ya groin'in?
Groin kasık değil mi ya?
Aynen.
Groin kasık olmalı.
Değil mi? Aynen. Bir groin sakatlığı vardı onun. Bakalım, umarım sakatlanmaz yani. Ben korkuyorum biraz sakatlık mevzusundan playoff'ta. Patlar mıyız diye. Potansiyeliz ve Clippers'ız yani. Clippers olduğumu düşününce hiçbir şey beni şaşırtmayacak sakatlık konusunda. Ya çünkü
Ama bu sene Clippers gibi hissetmiyorum ben hiç ya. Hiç Clippers'lı olduğumu hissettirecek çok an yaşanmadı
şey
bana.
Abi istiyorsan Paul George malzemecimize yumruk atıp elini kırabilir.
Aynen abi, Paul George ne bileyim böyle banyoda duş alırken böyle gelen bir telefon mesajına sinirlenip Doug Rivers'a falan küfredip diğerini kırmalı. Ne bileyim Harold bir yerden düşmeli. Yanlışlıkla Wuhan'a falan gitmeli tüm takım. Yani bilmiyorum ki, bir şey olması lazım. Gerçekten bir şey olmadı şu ana kadar hiç ve gittikçe geriliyorum. Hani acaba çok büyük bir bomba mı olacak yani Nisan'a doğru falan? Ne olabilir ki daha kötü, ne olabilir gerçekten? Bunu ne zaman dese kötü bir şey olur, o yüzden demiyorum. Yok, kötü
aynen
her şey
aynen
olabilir.
Kötü olmaz. Bir şey olmayacak. Sonra o maçtan sonra bir All-Star arası oldu. Bir 8 gün falan. Ama ben All-Star arasından sonra çıkışa geçeceğimizi tahmin ediyordum.
Ve zaten Sacramento'ya yenildik kendi evimizde.
Evet. Zaten o maçta delirdim artık. Çünkü çok fazla salaksız gibi oynadık. Dur, bir istatistiklerine bir şey dikkatimi çekmişti o maçta benim. Zaten o maçtan sonra da Kawhi time to play better dedi. Öyle demesi çok doğal adamın. Artık bir iyi oynayalım diyor yani o da. Tamam, proses proses proses nereye kadar dedi yani. Bak yine o maçta yine Beverly ile Paul George yok. Yani çok etkiliyor ya. İnanılmaz. Mesela Lou Williams 24-4 yapmış bench'ten gelip. Harrell 16-10. Kawhi 31-8 ama onun dışındakiler, bak Shamut mesela. Aa bak, o maçta Shamut çok kritik iki şut kaçırdı. Bomboş.
Evet, sonraki hücumda Bogdanovic mi? Kim sokmuştu?
Ha, Dagger soktu Bogdanovic, aynen. Dagger'la bitirdi maçı.
Evet.
Ya bak, Beverly'siz yine kaybetmişiz. Adam hiçbir şey yapmasa bile sahada olması yetiyor birazcık. Sonra Kawhi time to play better dedikten sonra zaten bayağı çıkışa geçtik. Önce Memphis'i 30'a yatırdık.
İlk çeyrekte bitti zaten o maç.
Aynen. Sonra deplasman.
O intikam oldu bu arada. Güzel oldu. Bizim Memphis'e bir mesaj vermemiz lazımdı.
Evet. Çok. Çünkü bizi Jay Crowder tarafından öldürülmüştük, hatırlıyorsun.
Jay Crowder 3 çeyrekte 27-7-7 yaparak bize LeBron James'i tattırmıştı. Ama kendisini etkisiz hale getirdik.
Aynen
bu maç.
Öyle. Sonra Denver'ı 30'a yatırdık. Güzel galibiyet. Sonra Sixers'ı yendik. Shake Milton tarafından lanetlenmek üzereyken gelen bir galibiyetti.
Abi bir de şey, Shake Milton 39 attı. Tamam, eyvallah, da bu adam ilk yarıda 30 sayıdaydı.
Aynen.
Gerçekten yani Taylor Swift faciası yaşanacaktı ama basket tanrıları dedi ki yok, o playoff'a saklayalım onu. Caruso'nun atacağı 71 sayıya saklayalım onu. Ve şey, Shake Milton, ben ilk çeyreği izlemedim. Shake Milton 15 sayı falan diye WhatsApp grubunda yazıyordu insanlar. Dedim ulan maçı 18 ile bitirir, ne konuştunuz car car car falan. Maçı açtım, Shake Milton üçlük, Shake Milton üçlük.
Abi her şeyi sokuyor, ben böyle bir şey izlemedim ya.
Böyle kafasını yere eğiyor, potaya gidiyor, Jordan gibi bitiriyor falan. Gerçekten çok rahatsız ediciydi izlemesi. Ve şey, ilk yarının sonlarına doğru Mike Scott falan da oradan buradan Rainbow Tree'ler sokuyor.
Aynen
dedi,
aynen.
Tamam bu maç, yani bu maç okey, anladık. Yaşanacaklar belli. Ama yo, yani üçüncü çeyrekte de gayet Shake Milton durunca, Allah'ıma şükürler
yani
olsun.
Yani bir zahmet
durdu.
Artık.
Rahat bir galibiyet aldık.
Yani zaten
yine rahat değil aslında baktığın zaman.
Ya zaten
çok
bu takım
olmadı ama
mevzusu
geldi.
Şey değil mi sence abi? Her zaman yediğinin biz fazlasını atacak bir takım bu. Yani 140 yiyorsa 141 atabilir. 90 yiyorsa 91 atar. Yani her zaman zaten çok zevkli basketbol oynamasa da mevzu kazanmak olunca çok zor bence bu takımın 7 maçta 4 yenilgi alması herhangi bir playoff serisinde.
Evet evet, tek maçta olmadığı için mesela Amerikan futbolundaki gibi bir maç üzerinden oynansa gerçekten her şey olabilir ama 7 maçlık bir seride her zaman daha iyi takım kazanır bence ve biz daha iyi takımız hepsinden ama bilmiyorum, çok erken konuşmuş da olabilirim çünkü sakatlıklar makatlıklar kimya takım kimyası hiçbir zaman belli olmuyor bu işler ama 7 maçın 4'ünde her zaman daha iyi olan takımın kazanacağına eminiz. Ben de her zaman daha iyi olan takımın Clippers olacağını düşünüyorum o sezon özelinde.
Ben de öyle düşünüyorum.
Sonra da bir Oklahoma deplasmanı var dünkü.
Aynen. Sonra Oklahoma'yı da çok rahat yendi deplasmanda. O maçta ben ilk yarıyı bir izledim. İkinci çeyreği izledim. Bir 3'ü izleyip yatmıştım zaten bu maç bitti diye. Ya, savunmada öldürdük. Yani kelimenin tam anlamıyla öldürdük. Zaten Oklahoma'nın böyle takımlara karşı yetersiz kalması çok doğal. Çünkü gerçekten bir kanat savunucuları yok. 3 kart oynuyorlar. Chris Paul, Gilgeous Alexander abim ve Schroeder oynuyor. Yanlarında Gallinari oynuyor. 5'te de Adams oynuyor zaten. Ya sen, ya playoff için bence en zayıf takım diye düşünüyorum. Serge Akmak umarım dinliyordur burayı da. Görür.
Abi Oklahoma'nın ben biliyorsun çok konuştuk biz seninle. Dedik işte Gallinari iyi topçu, Gilgeous Alexander çok iyi topçu, Chris Paul'un olduğu takım playoff dışı yarışı dışı kalmaz da 38-24 hiç beklemiyorduk
ya. Çok iyiler ya. Ya çünkü bak bütün geçen seneki Clippers gibiler. Bütün küçük maçların hepsini süpürdüler abi. Ben Oklahoma'nın fire verdiğini hatırlamıyorum. Üstüne de 3-5 tane ekstra maç alınca mesela bizi yendiler.
En başlarda yenildiler ya Washington'a falan. O vardı en başlarda da.
Aynen. Ondan sonra bizi falan yendiler böyle. 2-3 tane de ekstra alınca zaten 40 galibiyet oluruz. Mesela Clippers'ta geçen sene hatırlıyorsan bizim kazandığımız öyle çok büyük maç yoktu ama küçüklerin hepsini süpürüyorduk. Yok Atlantası'ndan...
Özellikle 2017-18'de bak. Evet. 2017-18'de abi 2 sene öncesinde Clippers hiçbir büyük takıma diş geçiremiyordu böyle. Oynuyorduk 4'te alıyorlardı. Oklahoma'ya karşı 0-4. Denver'a karşı 1-3, Spurs'a karşı 1-3 böyle full yenilgi şeyimiz var batıdaki takımlara karşı. Ama bütün doğudaki playoff dışılar hep full galibiyet. Aynen. Batıdaki playoff dışılar full galibiyeti neredeyse. O yüzden zaten süpürdüğün zaman yarışta oluyorsun en kötü. Oklahoma bir de ekstra maçlar da kazandı, üstüne koydu. O yüzden de playoff'talar. Yani girdiler artık. Bu saatten sonra düşemezler.
Yok
herhalde.
Yok yaparlar. Ya. Yaparlar.
11 game fark var Portland'da. Düşmezler.
Ben de öyle düşünüyorum.
İmkansız ya, ne düşmesi canım. Oklahoma'nın 4. olma ihtimali daha fazla düşmesinden.
Bence de. Yani bizden önce de zaten Milwaukee'den bir 40'a yakın fark yediler. Yani böyle maçlarda çuvallamaları çok doğal. Çünkü defoları çok açıkta olan bir takım. Böyle özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları zaman çok daha belli oluyor. Yani diyorum Gallinari takaslasalar mıydı acaba? Yani tamam playoff kovalamak bir azimdir. Her zaman destekçisiyiz. 2018-2019 Clippers tarzı takımların her zaman destekçisiyiz. Ama bilemiyorum.
İçimizde bir yaradır. Evet. Bu takımın playoff kovalamaması. Hani kardeşim Mart geldi, sıfır heyecan. Biz alışık değiliz oğlum 2 senedir. Mart'ta benim adrenalin tavan yapıyordu. Şimdi şey ölü. Hiçbir şey yok.
Neyse ya. Bir şey demeyeceğim abi. Çok nankörlük ediyoruz gibi geliyor. Takımda kavay falan var.
Tanrı bizi cezalandıracak.
Gerçekten herkesin. Ya. Yani var ya Kerem ağzını.
Gelecek sene 2015 Sixers'ı geri dönüyor. 9.73. 1, 2, 3, 4, 5 Clippers.
Yani bilmiyorum. Takımın genel durum böyle. İstiyorsan sorulardan devam edelim abi. Ne diyorsun?
Abi genel durum hakkında gerçekten konuşulacak başka bir şey yok. Yani aynen. Paul George formsuz evet. Peki Paul George'un formsuz olmuş bir şey değiştiriyor mu? Maç kazanıyoruz. Anladın mı yani?
İki maçtır toparladı o da gerçi ya. İyi top oynuyor yine.
Evet evet. Abi zaten Paul George bu adam. Avery Bradley değil ya. Yani
bir yerde iyi top oynayacak bu adam yani.
Kesinlikle.
O zaman Salah Mecri'nin sorularından başlayayım. 4 tane soru sormuş.
Evet. Bu arada Salah Mecri'ye anlatmak istediğim bir anım var. Kendisine çok basitçe anlatıyorum. Salah Mecri dostum ben çoğunuzun bildiği üzere şeye gittim. Fenerbahçe, Beko, Real Madrid basketbol maçına gittim. Maçtan önce de işte tam pota altının oradaydık. Real Madrid'de oyuncuların ısındığı pota altının. Salah Mecri açma gel marketleri yapıyordu. Ben de onu takip etmeye başladım. Şeyden, tribünden. Bana bakıştı falan filan. 2-3 kere gitti geldi bana bakıyordu. Sonra ben fırk ayağa kalkıp onu takip etmeye başladım. Kendisi bana bir durdu, duraksadı. Sonra kolunu açıp ne yapıyorsun lan sen yapıp güldü, selam verdi. Selam açtı kendisiyle. Buradan bunu bilgilendirmek istiyorum Salah Mecri'yi. Sonra süre bile almadı Salah Mecri. Real Madrid bizi 31'e yatırdı. Ama olsun. Buradan bu infoyu da vereyim kardeşime. Salah Mecri'den önce Salah Mecri'yle selamlaştım. Bu infoyu vereyim. Süre almıyor. Çok şaşırdım cidden. Garip bu adam Dallas'a yedek mi atıyordu ya 2 sene önce?
Nasıl süre almıyor? Ben takip etmiyorum işte.
Abi Real Madrid'de bir adam var Garuba diye. İnanamazsın. Yani ciddi mi? Böyle bir herif olamaz. Tam olarak mevkisini bile bilmiyorum. 3-4 olması lazım galiba. Ama böyle bir savunmacı olamaz ya. Yani o kadar iyiydi ki cidden ruhuma evdi benim. Yani resmen parkede gibi hissettim. Beni sahanın içine koyup blokladı falan. O kadar iyiydi. O Garuba yani bu sene mi giriyor drafta? Gelecek sene mi giriyor? 2002'li mi 2001'li mi tam bilmiyorum. Ama acayip bir topçu. Beyler bakın dinleyen herkese söylüyorum. Beyler bayanlar Garuba'yı kaçırmayın. Böyle bir çar yani çok şaşırdım. Parkede izleyince daha çok şaşırıyor insan. Aman Allah'ım o neydi öyle? Yani giden paraların maçı izlemek için bu adamı canlı izlediğime şükrediyorum. 10 seneye Defensive Player of the Year. En az 2 tane. Yaz.
Çok iyi. Bunu kaydedelim. Dakika 30'da Kerem Ayış böyle bir şey demişti diye.
Garuba. Hatta Garuba mıydı lan adı? Garuba'ydı değil mi?
Garuba diye. Ben sanki Uğur diyor da öyle bir topçu. Ben hatırladım sen deyince şimdi. Osman Garuba mı?
Osman Garuba aynen. Osman Garuba aynen. Yes. Osman Garuba aynen.
Salah Mecid'in ilk sorusu...
Ve kendisi 2002'liymiş abi, evet. 9 Mart. Aa, doğum gününe 4 gün kalmış. Biz bunu çek yediğimiz zaman 2 gün kalmış. Kendisine de mutlu yıllar dileyelim. Şimdiden. 18 yaşına giriyor artık. Biri alabilecek. Osman Garuba.
Hayırlı olsun
ve Osman. Ailesinin izni olmadan yurt dışına çıkabilecek. Hayırlı olsun kendisine, genç adam. Abi bu adam benden 1,5 yaş küçük olamaz ya. Çağ yok. Gerçekten
abi bunları sorgulamaya girme. Benden 5 yaş falan evet. Küçük o çocuk. O Osman
abi ya. Oha şu an acayip. İnanamıyorum evet. Yani, evet abi ben Osman Garuba'nın görsellerinde geziyorum. Devam et.
Jerome Robinson ve Walton Jr. abilerim gönderirken içiniz hiç acımadı mı? Jerome Robinson acımadı. Sıfır şaka. Çünkü gerçekten...
Bir dakika, Derek Walton Jr. gitti mi?
Aynen, Atlanta'ya takasladık bir yer açmak için.
Bunu yeni öğreniyorum ya. Gerçekten şu an bir fena oldum. Derek Walton Jr. seni
abi, çok öveceğiz. O kadar arada kaynadı ki ben de ertesi gün gördüm ya. Yani çok
abi,
normal.
Abi Derek Walton Jr. nasıl gider? Hiç kimse dur demedi. Doug Rivers ne yapıyorsun? Evet.
Jerome Robinson genel olarak sahaya o kadar fazla sıçtığı için hiç içim acımadı ve adam sempatik de değil yani, hani sempatik evet, olsa üzülürüz.
Gerçekten
adam çok itici bir topçu.
Kötü basketbolcu. İnanamıyorum bu ikiliği nasıl kombinledi bilmiyorum ama hem iticiydi hem kötü basketbolcu. Bir de şey, adamın özelliği şut, tamam mı? Clippers kariyeri boyunca %32 ile üçlük attı. Bu adamın ne işlemi kalıyor ki o zaman?
Yani evet.
Savunma
ya.
Falan da yapamıyor. Biz arada övüyorduk geçen seneki takım çok tatlı diye de, yok sik gibi adamdı vallahi. Ne söyleyeyim, hiçbir işlemi yoktu. Ama game'leri atmış abi adam. Aynen. Game'leri atmış ya.
Ben de çok şaşırdım, gördüm onu.
Gerçi boş bırakmışlar yani. Birliğin bomboş bırakmışlar ama yine de game'leridir.
Yani... Jerome Robinson o yüzden bok gibi basketbolcu olduğu için ve itici olduğu için hiç içim acımadı yani. Geçen sene geçen sene çok iyi oynadı, birkaç maç hatırlıyorum ben ama yani.
Bu da çok önemli değil de olsa ya.
Aynen ama ya yani mesela bir Chicago maçı hatırlıyorum. Gerçekten iyi. Playoff'ta hatırlamıyor musun lan? 5. maç mıydı? Girdi, top çaldı, smaç falan vurdu böyle bir.
Abi hatırladım şimdi. Evet.
Aynen.
3. maç değil, 4'tü.
4-4 aynen.
Bizim Gilgeous Alexander ilk 10 sayımızı ne attı?
Aynen.
Sonra Jerome da topu çaldı, şu kadar falan işte diyorduk. Clippers'ın genç backcourt'u bu kadar iyi, şöyle iyi, böyle iyi. Jerome Robinson topa değmedi bile kalan 6 ay boyunca.
Yani çünkü çok kötüydü ya. Rotasyon da artık yani herif şut sokamayan adamı ne yapayım? Şutör yani adam. Şut sokamayan şutör mü oldu?
Gerçekten acayipti.
Neyse iyi oldu gitti. Boşver. Evet. İkinci soru yine Salah Meyri'nin sorusu. Playoff ilk turunda Dallas ile eşleşip ilk turda elenmekten ne kadar korkuyorsunuz? Ben korkmuyorum.
Az.
Hiç, sıfır.
Az korkuyorum.
Hiç korkmuyorum. Yani hiç. Sonra diğer sorusuna geçiyorum. Bu cidden son sorum olacak demiş ama bir tane daha sormuş.
Abi hayır. Kronolojik olarak bir tane daha sormuş gerçekten.
Aynen. Bu vallahi son soru yazmış diğerine de.
Evet tamam, buyur abi.
Yaz için Herald Knicks haberleri çıktı. Bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Clippers'ın Harrell tutacağı...
Bir dakika, Devlet Karaz ve Ulu Çök'ten yayını kapatabilir mi tam şu an? Tamam, devam et abi.
Evet, şu anda itibaren bizi bağlamıyor olacak olanlar.
Aynen, o hiçbir şeyden sorumlu değil şu an. Aynen. Devam et abi.
Abi, biz Harrell'ı tutarız bence. Çünkü cap'in üstüne çıkabiliyoruz istediğimiz kadar. Ya Harrell'da gidip 4 yıl 100 milyon dolar alacak değil yani mantıken. Yani kim veriyor bu kontratı ona? Yani veren varsa da helali hoş olsun, Harrell'da gidebilir. Canı sağ olsun, 4 yıl 100 milyon dolar alır derim. Sevinirim onun adına. Benim için Harrell olan sevincim şu, deadline'ı takaslamadık. Şampiyon olursak ben Harrell'ın o sahada olduğunu göreceğim ve mutlu olacağım. Çünkü çok seviyorum Clippers'ın ruhu gibi. İlk geldiği günden beri çok seviyorum. Hala da çok
bizim,
seviyorum.
Bizim olsam bizim için en çok alım ifade eden basketbolcu Harrell'dır değil mi?
Gerçekten benim için Harrell'dır yani. Clippers için yani şöyle söyleyeyim. Kawhi değil, istiyorsa uzaydan topçu insin sahaya. Ben Beverly, Lewis ve Harrell kadar sevmeyeceğim hiçbir Clippers topçusunu yani.
Kesinlikle. Goon squad.
Aynen. Bundan kesinlikle evde eminim. Yani zaten hatırlıyor musun bu sene Milwaukee maçı? Paul George yok, Kawhi yok. 34'er attı.
Sen evdeki Milwaukee maçı. Aynen.
Yani hiçbirini onlar kadar sevmeyeceğim. O yüzden Harrell'ı tutacağımızı düşünüyorum ben. 4 yıl 60 falan veririz bence ya. O civar bir şey veririz. Tutarız. Ama böyle çok ekstrem bir kontrat alırsa da umarım yolu açık olur diyelim. Ama bu takımın Knicks olacağını sanmıyorum ben. Daha bir kafayı oynayan abi, bir takım ister bence Harrell ya.
Ya kafa oynayan takımın geç bir kere şöyle bir şey olur. Knicks kaç sene Durant'tır, ne bileyim Westbrook'tur, yok Irving'tir. Süperstar, süperstar, süperstar deyip. Bu arada Harrell de 4 numara ha. O çok komik olacak. Bir 4 numara daha
Aynen.
alırlarsa cidden. Süperstar deyip Harrell'ı 4 yıl 100'e bağlarlarsa ve önünü kaparlarsa 2 tane max kontratın. Bir şey diyemem yani, gerçekten bu kadar istiyorlarsa Harrell'ı alabilirler 4 yıl 100 verecek kadar. Ama Harrell da hiçbir yere gitmeyen, berbat bir sahip tarafından yönetilen ve gerçekten hiçbir yere gitmiyor Knicks ya. Yani evet, gerçekten iyi basketbolcular var takımın içerisinde. Mesela ben R.J. Barrett'ın gerçekten iyi bir çeyrek sezonu geçirdiğini
Ben de
düşünüyorum. Çok
ya,
konuşulmuyor,
ben de,
hatta
ben de.
çok az konuşuluyor. Ama ben R.J. Barrett'ın cidden çok iyi... Devlet, yeniden açabilirsin abi bu arada yayını. Cidden R.J. Barrett'ın çok iyi bir çeyrek sezonu geçirdiğini düşünüyorum. Ve ama mesela abi, şimdi bu adamlar Porzingis'in verdi, tamam. Porzingis'e bak, bir daha aldıkları şeylere bak. Yani Dennis Smith Jr. ne yapıyor şu an? Dennis Smith Jr. kaç dakika ortalamayla oynuyor? Veya aldıkları first round pick ne oldu Dallas'tan?
Abi Dennis
neye
Smith
dönüştü?
Jr. zaten seneye NBA'de olmayacak bence. Çaylak kontratı bitiyorsa
Ben
bulamaz o adam kontrat. Rezalet çünkü. Birinci turlarda da 2021 ile 2023 sanırım. Bu
yani abi, Porzingis'e çok ucuza verdiklerini zaten hepimiz biliyorduk da Dennis Smith Jr.'ın bu kadar berbat bir hale gelmesi de İyice pastanın çiliği oldu. Bir de Porzingis 35 sayı 12 rebound falan yapıyor.
Evet.
Allah sabır versin gerçekten. Yani
Gerçekten yani.
gerçekten yani.
Aynen. Ya ben o yüzden Harrell konusunda şeyim yok. Kalmak isterse kalacağını düşünüyorum. Hani çok fazla para miktarı arada sıkıntı olmazsa. Ama ekstrem bir kontrat gelse de yolu açık olsun deriz abicim de. Aynen öyle. Değil mi?
Abi eğer secure the bag yapmak istiyorsa da gidebilir
Aynen.
gerçekten. Ha,
Gerçekten.
helali hoş olsun.
Aynen.
Hakkıdır.
Yani ben Harrell kalsın ya da gitsin onu çok seveceğim. Hani hiç sıkıntı değil. İstiyorsa da gidebilir ama onu çok sevmeye devam edeceğim. Arkasından da asla söylemeyeceğim söz.
Helal olsun.
Salah Meci'nin son sorusu, Fenerbahçeniz için teknik direktör adaylarınız kimler demiş. Var mı abi
Evet
adayın?
abi. Abi Fenerbahçemiz için teknik direktör adayım. Paderborn hocası Baumgart abi. Fenerbahçemizi akıcı hücum futbolu olan 4-4-2 ile görmek isteyenler, ki Alman ekolü, yine Alman çok adam getirdi Ali Koç biliyorsunuz. Paderborn hocası Baumgart çok şey değiştirebilir. Eğer Kadıköy'le 9 gol atacak Fenerbahçe istiyorsanız Ali Koç'a baskı yapın, Baumgart'ı getirsin.
Güzel. Ben futbolla çok
Bir de
ilgilenmediğim için yorum
boşta
yapamıyorum
Ersun Yanal var. O da fena olmayabilir. Biliyorsunuz şampiyonluk yaşadığımız hoca.
yani.
4. yıldızı
Doğru.
kaptığımız hoca.
Doğru.
Ersun Hoca'yı da geri getirip bu aşk hikayesini yeniden filizlendirebiliriz.
Peki abi, kulübümüzün efsanesi Aykut Kocaman gelse nasıl olur sence?
Abi Aykut Kocaman baktığın zaman camianın evladı.
Aynen.
Oynattığı oyun çok ilgi çekici bir oyun. Yani taraftarı hoplatıp kalktıran bir oyuncu var, oyunu var. Aykut Kocaman geldiği saniye muhtemelen neyse ya, gerçekten devam edemeyeceğim, midem bulandı. Allah bela, yok tamam, buna da yapamam. Yorum yok. No comment.
Güzel.
Muspiçka.
Geçiyorum Detroit Pistons'lı Kamil Kürşat'ı sorusuna.
Evet. Buyur Kamil.
Reggie Jackson hamlesi özellikle Lou için rahatlatıcı olmuşken, sizce seneye mid level seviyesinde tutma imkanı olsa Clipper Reggie Jackson takımda tutar mı? Takımın tam kadroyu takımlara karşı bir şekilde direnmesine rağmen eksik ve düşük seviyeli takımlara yenilmesinin, hatta bazen 140 sayılar yemesinin sebebi nedir? Şimdi sırayla gidelim. Clipper Reggie Jackson takımda tutar bence, yani öyle bir şey olursa. Çünkü 5 milyon dolara
Ama
Reggie Jackson tutabiliyorsan
Reggie
tutarsın.
Jackson kalmak ister mi? Ben
Ben
bilmiyorum.
sanmıyorum kalmak isteyeceğini.
Tutacağımız kadar iyi bir sezon geçirirse bence kalmaz.
Bence de kalmaz aynen. Yani bulur illaki ya. Hani 2 yıl 20'lik, 2. yıl takım opsiyonlu falan bir şey bulur. Gider bence.
Bence de.
Takımın konsantrasyon sorunu var. Bu çok açık zaten. Abuk subuk maçları çok fazla
Motivasyon sorunu
kaybettik.
var, konsantrasyon sorunu var. Kimya sorunu var hala biraz.
Aynen, çünkü tam kadro 9 maç oynamışız. 9 galibiyet almışız ama 9 maç oynamışsın yani sonuç olarak. 140 yemesinin sebebi de o. Tamamen konsantrasyon. Çünkü bu takım 140 yiyecek bir takım değil. Ama takımdakilerin de biz 140 yedik diye kendini Harrell hariç bir kimsenin sikine taktığını sanmıyorum açıkçası ben bu durumu.
Ya gerçekten Minnesota'dan 140 yedikten sonra hiç aman ne yapıyoruz, ne hale geldik falan diye düşünen de olmuyordur. Çünkü cidden azıcık bir testik saçsak ikinciyiz.
Aynen,
Yani
doğru.
hiç kimse de gelip oturamaz ikinciliğe bir testik yükselttiğimiz zaman, ki biraz yükseltmeye başladık. Ama işte benim bu sinirim bozuyor abi. Bunu çok konuştuk da gerçekten bu benim sinirim bozuyor. Ya bu rahatlık.
Benim de abi, haklısın ya.
Azıcık vites yükselsek ikinci olur. Hiçbir zaman tam göremedim ya Clippers'ı 2-3 maç hariç. Tam oynadığımızı hiç göremedim ve belki de playofflar için daha iyidir bu. Nasıl desem. Hiçbir zaman tam rakip takımlarla görememiş oldu böylece. Hı-hı. Tam olarak ne yapmak istediğimizi, ne yaptığımızı falan filan da. Yani yine seyir zevki olarak gayet düşük bir seneydi bu.
Seyir zevki olarak düşük bir sene, Mart'a doğru. Kadar. Ben de öyle düşünüyorum. Paul George bu çizgide devam eder mi yoksa beklenen seviyeye yaklaşır mı? Abi sonuçta Paul George yani bu çizgide devam edecek adam. Zaten iki maçtır iyi emareler veriyor. Daha da düzeleceğini düşünüyorum ben.
Abi bir şey diyeceğim. Paul George nasıl bu kadar iyi girdi o zaman? Ben anlamadım gerçekten. Yani abi. Bu adam nasıl iki maçta 40 toplamda 40 dakikada 70 sayı attı? Yani
bilmiyorum.
O nasıl işledi tam olarak? Ben bunu çok merak ediyorum gerçekten.
Ya sonra sakatlandı tekrar. Hamstring falan gitti. Bir şeyler oldu. Dirseğinden falan sakatlandı. Ya bu arada medya yine abuk subuk haberler sundu Paul George hamstringine sakatlandığında. Yok işte Paul George sezonu kapıyormuş. İşte yok omuz sakatlığını ya yükseltmiş. Yani salak salak haberler. Ya bir bok olmadığını gördük yine. Neyse. Beklenen seviyeye gelir. Çünkü bu adam Paul George. Kötü, ben daha fazla kötü gideceğini düşünmüyorum. Hatta bundan sonra çıkışa geçer. İyi, çünkü biraz ritim de bulmaya başladı 2-3 maçtır. Çok daha iyi olur bence. Geçiyorum abi öbür soruya. Fatih Aslan'ın sorusu. Geliyor mu sesim Kerem?
Geliyor abi, ha, dinliyorum.
Tamam. Bu sene şampiyonluk derse seneye bu takım kalır mı? Kalır. Değişen bir şey olmaz takımda. Zaten Kawhi ile Paul George'un sabit. Etrafında da Lou Williams'ın, Beverly'nin taş. Çakılı yani. Harrell tutarsın.
Muhtemelen Harrell gidebilir.
Aynen, bir Harrell yani, o kadar. Tabii şey yani falan bakan, konuşmuyorum.
Bakan yapacağımızı hiç zannetmiyorum.
Marcus Morris'i falan hiç konuşmuyorum. Hani onlar belli olmaz çünkü. Ondan sonra Mustafa Uzun'un bir sorusu var. İlk turdan olası bir Dallas eşleşmesinde elenme ihtimalini konuşur musunuz? Neticede Carlisle bu ne yapacağı belli olmaz. Elenme ihtimalimiz olduğunu sanmıyorum ben. Çok ekstrem şeyler olması lazım. Tabii ki sakatlıktır, odur budur falan. Kenarda bırakıyorum ama. Yani Carlisle ne kadar iyi oyuncu olursa olsun aradaki güç farkında kapatabilecek kadar büyük bir oyuncu değil tabii ki. Kimse kapatamaz çünkü.
Ki biz Dallas'ı iki maçta da kolay yendik bu sene.
Evet. Hele deplasmandaki maç Doncic için böyle tam tepe zamanıydı. Biz de çok iyi değildik.
Biz Dallas deplasmanında iki maç oynamadık mı? Ben iki maç oynadık diye hatırlıyorum.
Bakıyorum
tane.
Şu an abi hemen.
Ben ikisini de yendik diye hatırlıyorum.
Yendik. Dallas'ı. İki kere yendik Dallas'ı. Birinde çok rahat kazandık. 27 Kasım'dakinde çok rahat kazandık. Diğerine bakıyorum. İçeride mi oynadı, dışarıda mı, onu hatırlayamadım da. Aynen. Diğeri biraz daha zor. 22 Ocak'ta oynamışız. 107-110 kazanmışız o maçta. İkisini kazanmışız yani. Yani. Sıkıntı yok o konuda.
İkisi de dışarıda değil mi?
Dışarıda aynı. İkisi de deplasman. İçeride bir kere oynayacağız sanırım. Daha var bir Dallas maçımızda.
17 Mart'taymış içerideki Dallas.
Dallas bize ters gelmez çünkü. Ters gelemez. Yani Doncic'in başına sen neler atacaksın? Takımın, aha, en büyük faktörü nelerle uğraşacak yani? Kawhi'dir, Paul George'udur. Zaman zaman Marcus Morris'tir. Ya tabii ki 50 tane adam var ve Doncic'i %10 kilitlediğin anda Dallas zaten kilitlenecek playoff'ta. Yani şansları olmaz o yüzden o konuda diye düşünüyorum. Mustafa Uzun'un diğer sorusu var. Ha, bu arada buna ekleyeceğim bir şey var mıydı abi senin? Geçti mi direkt?
Yok. Tamam. Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
Tamam. Şampiyonluk kovalayan takımı da Kavay'ın toparlanmalıyız diye açıklama yapmak zorunda kalması. Bana geçen seneki Kyrie'nin Celtics açıklamanı hatırlat sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi çok farklı durumlar bence bunlar ya. Senden başlayalım Kerem. Bir şey diyor musun bu konuya dair?
Abi Kavay'ın toparlanmalıyız diye açıklama yapması şey yani... Kyrie Irving'in yaptığı biraz takım arkadaşlarını otobüsün altına atmaktı. Hı hı. Bu Kawhi Leonard sorumluluğu alalım diyor mesela. Kyrie Irving ciddi hani sıkıntıdayız, yardım edin, ağam su getirin, yanıyoruz tarzı açıklamalar yapıyordu. Böyle bir sıkıntı olduğunu çok belli ediyordu. Kawhi Leonard'ın toparlanmayız açıklaması bir sıkıntı olduğunu gösteriyor, evet. Ama düzeltilebilecek bir şeydi. Kyrie Irving resmen şey yapıyordu. Arkadaşlar biz bok gibiyiz. Bakın bunun farkındayım. Bakın bunu biliyorum. Ve işte bu yüzden bok gibiyiz. Benlik çok bir mevzu yok sanki falan filan. Ki Kyrie Irving'in zaten sıkıntılı olduğu yani şeyinden belliydi yani. İlk dönemde kalacağım dedikten sonra bir hiçbir zaman bir daha kalacağım diyemedi. Millet de orada işkillendi zaten bayağı. Aynen. Aman ne oluyor 2-3 maç kaybettik falan filan diye. Ondan sonra zaten tamamen kafayı yedi. Ya bütün genç oyuncularla olan ilişkisi. O takımda da Marcus Morris vardı bu arada. O da sıkıntı yaşıyordu. Marcus Morris kaydıcı tayfaydı değil mi? Veteran tayfaydı.
Evet aynen.
O da vardı o takımda.
Yani kaybı bir ruh hastası.
Bence de farklı durumlar ya.
Bence çok farklı abi. Kyrie çünkü bir toksit bir adam. Gerçekten toksit yani. Ve takım arkadaşlarını eleştiren bir adam. Kawhi sadece dedi ki şimdi daha iyi oynama zamanımız derdi. Artık daha iyi oynamalıyız dedi. Bu da çok doğal. Bunu zaten yapması gerekiyor abi takımı süperstarının.
Daha iyi oynamalıyız ne demek? Daha iyi oynamalıyız kötü oynuyoruz demek. Bu evet. Doğru. Yani ama bu takım gerçekten kötü oynuyordu ve çözülebilecek seviyede kötü oynuyordu. Ortada bir zehir falan filan yoktu bence.
Ben de.
Bunu tam olarak açıklayamadım ama bence anlamışsındır abi sen istediğimi çünkü demek istediğimi. Çünkü
ben anladım.
Arada çok net fark vardı.
Ya takımın soyunma odasında toksik bir şey yok zaten hani. Bundan kesinlikle eminim ben. Sadece birlikte oynayan bir grubun şampiyonluk hedefleyen bir gruba dönüşmesi kolay bir şey değil abi sonuçta. Hani bu bir kabuk kozasını atan bir şey gibi düşün böyle bir hani. Kelebeğe dönüşecek o takım. Hani şampiyonluk kovalayan bir güruha dönüşmesi kolay bir şey değil. Bu bir süreç. Bu süreç içinde tabii ki sıkıntılar oluyor. Bizim takımda da işte bunu bilen Kawhi var yani hani sonuçta. Kawhi dışı bizim şampiyonluk gören topçumuz var mı? Lou, Harold. Yok, yok, yok.
Yok.
Yani bu sadece bir kabuk değiştirme şu an. Hani birlikte oynamaktan zevk alan bir grup şampiyonluk grubuna dönüşüyor sadece. Grubuna dönüşüyor. Bu süreçte de olur böyle şeyler. Ben öyle düşünmüyorum. Takımda toksit ya da Celtics'teki gibi bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Ay ne güzel metafor yaptım ya. Seviyorum böyle Kaan Kuralımsı şeyleri. Elmas.
Biraz da basamak.
Hangi sorular kaldı bakıyorum. En son Arma'nın sorusuna geleceğim bu arada onu konuşuruz. Kerem Ayış'ın fake profili Stand the Man'in sorusu.
Sağlık.
Hayatımın geçen seneden çok daha tatsız olması sizi yeni Clippers'ın etkisi ne kadardır? Çok özlüyorum canımızı sahada bıraktığımız maçları be şefim. Nereden geldi bu yıldızlar? Abi. Playoff hesabı yapmak istiyorum ben. Kerem kendi sorunu cevaplamak ister misin abi?
Evet abi yan çarımdan sordum. Bu arada gerçekten abi yani yan çarım muhtemelen çünkü hesapta 5 tane şey falan var, 5 tane mention var. Buradan yan çarıma selamlarımı alıyorum Standman. 28.03, 28 Mart'ı mı temsil ediyor onu da merak ediyorum. 25 Mart annemin doğum günü. Bu gereksiz info'yu verdikten sonra abi gerçekten bak Stan kardeşim hayatım benim geçen seneden daha tatsız. Yani nasıl desem tuzu yok anladın mı? Böyle tuzsuz, tatsız tuzsuz ve aynı yemek var evet. Belki biraz daha çok yemek var. Daha çok karnım doyuyor. Ama o tadı alamıyorum abi. Herhangi bir aroması yok. Bir o ağzımda bıraktığı tat yok. Gerçekten çok şey yani aynı şey yaşıyorum. Ama daha kötü versiyonu. Ve baydı artık hayat genel olarak. O Clippers'ın etkisi var mı? Kesinlikle var abi. Çünkü geçen sene ben hayatımı Clippers'a göre indekslemiştim. Yani ders çalışma programından tut. İnsanlarla buluşmama, insanlarda yatıya kalmama falan şöyle diyordum mesela. Kanka sana bugün gelirim ama saat 5.30'daki Atlanta maçını izlemek zorundayım tamam mı falan filan. Yani böyle böyle şeyler kuruyordum. Mesela deneme var. Özde bir denemesi var. Cuma, cumartesi, pazar. İkisine girmem gerekiyor. Clippers'ın back to back var cumartesi, cuma. Diyorum ki beni pazar günü alın. Ben pazar günü TYT'ye girerim, IT'ye girerim. Tabii bana siktir git diyorlardı. Ya o yüzden uykusuz giriyordum denemelere. Ama o kadar önemsiyordum Clippers'ı ve hayatımı tamamen Clippers'a göre yapıyordum neredeyse. Bir de özellikle Fenerbahçe o sene acayip kötüydü ya.
Evet.
Fenerbahçe'den uzaklaşmak için çok yardımcı oldu bana. Ve geçen seneki sezon kadar iyi bir 9 ay bana hiçbir zaman bir daha veremeyecek Clippers. Hiçbir zaman. Buna doğru. Eminim.
Ben de eminim.
Çünkü geçen sene 48 galibiyet bekleyen tek adam bendim muhtemelen Burkay'la.
Evet.
Bizim kalan taraftarlar bile beklemiyordu. Gerçekten bekliyorduk ve 48'i 47'ye aldık. Ben de çok özlüyorum abi. Yani bir şeyin olmasını beklemeyip olması kadar güzel bir şey yok hayatta.
Gerçekten
güzel,
ya.
Güzel kadar güzel bir şey yok. Ve bu takımın bana verebileceği bir sürpriz yok anladın mı? Ne bekleyebilirsin ki? 16-0 mı bitireceksin? O bile yeteri kadar sürpriz değil ki.
Doğru.
Geçen sene mesela Golden State'i Oracle'ın da yendiğimiz maçtan sonra gerçekten dünya yok olabilirdi ya.
Yani gerçekten ya.
İkinci maçta yani uyuyordum ama uykumda bile huzurluydum abi bak gerçekten 20 fark yerken uyudum ama bir momentum değişikliğini rüyamda bile hissettim yani randıman aldım takımdan.
Abi neyse şartlar abi. Olgunlaştığında yani, yaşamak gibisi yok gerçekten ya. Yani abi, bizim için şartlar çok olgunlu geçen sene.
3 kere takım 3 kere 25 sayıdan döndü ya bir sezonda. Bir de üçü de anlamlı maç. Bir, Blake Griffin'e karşı. İki, yeni kadronun kurulduğu ikinci maç.
Aynen, Boston Celtics deplasmanı.
Üç, Golden State Oracle Arena. 31 sayı.
Oğlum,
tarihinin en büyük comeback'i.
Biz bir kere daha mı döndük lan geçen sene acaba diye düşünüyorum. Üçten fazla olabilir mi?
20 vardır da 25 yok abi.
Aynen 20 vardır. Biz çünkü geçen sene bir...
20 var, 20 doludur canım. 20. Aynen. Chicago deplasmanı şu bu falan çok... Atlanta deplasmanı, Brooklyn deplasmanı bayağı döndük.
Doğru, aynen. Bir bakıyorum da
şu nereden an geldi bu yıldızlar, playoff hesabı yapmak istiyorum ben. Abi cidden yani birebir düşündüklerim de bu. Cidden geçen sene bugünlerde ben o kadar korkuyordum ki Lakers'ın 18 maçını kazanırsa playoff'a girmemiz için ne yapmamız gerekiyor falan diye düşünüyordum. Ki LeBron o sırada dinleniyordu falan.
Aynen.
O kadar korkuyordum playoff yapamamızdan. Biliyorsun bende bayağı bir şey var. Pesimistiklik var. Özellikle işlere iyi giderken ne zaman boku saracak diye düşünüyorum.
Ben de ya.
Klasik. Abi birebir aynı fikirdeyim. Ama yıldızlar geldiyse de reddedemezsin yani. Kavacanır da şey diyemeyiz ki şimdi kardeşim biz playoff yarışı yapmak istiyoruz seninle. Fazla güçlü oluyoruz. Hadi yallah diyemeyiz. Yine de abi seninle en fikrim gerçekten. Eğer dertleşmek istersen bir DM uzağındayım. Bekliyorum sen. Yançarım. Yançarım'la dertleşmek. Enerz Bayrakıl.
Yaşar Yılmaz'ın evet. Sorusuna geldik. Rivers'ın playoff'ta bir şeyler kötü giderken timeout almak için yapabileceği başka bir şeyin olmaması korkutuyor mu? Bu seviyedeki en kötü koç bence demiş. Yani...
Abi Frank Vogel'dan iyi koç bence Doug Rivers.
Bence de Vogel'dan iyi koç. Düşünüyorum.
Budenholzer'ı bilemeyeceğim. Budenholzer daha yaratıcı bir koç kesinlikle de. Hı-hı. Daha mı iyi onu da bilmiyorum ama daha yaratıcı evet.
Yani sırıtmaz bence Doug Rivers ya. Yani çok iyi bir koç olduğunu iddia etmiyoruz zaten.
Abi bir şey diyeceğim bu arada. Bu seviyedeki demiş ya. Bu seviyede kaç tane takım var sence? Bence Bucks, Lakers, Clippers.
Düşüneyim. Evet. Yani bence bunu şey, kastederken bu Rockets'ı, Sixers'ı, Utah'ı yani bir alt seviye şampiyonluk adaylarını da dahil etmiştir diye düşünüyorum. Ben yani ben de Doug Rivers, D'Antoni'den iyi koç ya da eşittir yani.
Abi bu arada D'Antoni'nin Rockets'ı çok tuhaf bir takım oldu. Onları olabildiğince
ya ben
uzak tutarsak evet, bir de
evet.
iyi olacak.
Ben de öyle
ya. Ben
istiyorum.
Uyandım onlardan.
Ben de ufak bir şeyliyim yani onlara. Hiç istemiyorum. Yani
abi
o yüzden
göt korkusu başladı bende
beni
de.
Korku...
Ama Knicks yenirler mesela. Ve bugün şey Rockets Clippers maçı var. Bakalım ne olacak.
Evet 4'te bakalım. Güzel maç. Ben beni korkutmuyor.
Sonuç gelmiş olacak.
Doug Rivers'ın hani
evet.
O kadar sırıtacağını sanmıyorum ben açıkçası ya.
Defoları var mı? Kesinlikle
tabii
var. Yaratıcılık konusunda sıkıntı çekiyor mu? Kesinlikle çekiyor ama en kötü koç bu seviyedeki ve çok net zarar verir de diyemiyorum yani.
Ben de. Sonra Leclerc Kist'in bir sorusu var. Playoff'larda karşılaşmayı en istediğiniz ve en istemediğiniz takım hangileri? Şimdi ben Houston'la karşılaşmak istemiyorum galiba en çok.
Ya bir mucize olsa da Lakers'a bulaşmadan
yok abi
bir şekilde
ya.
Çıkabilsek de yani.
Yok abi.
Gerçekten ben de zannetmiyorum. Ama tabii eşleşebileceğimiz takımlar arasından Rockets'ı hiç istemiyorum. İlk turda da Dallas'ı istemiyorum ben. Oklahoma'yı isterim.
Ben de aynen. Ben de aynı şekilde. Daha Oklahoma Dallas'tan daha istediğim takım olur. Daha rahat seri olur. Daha yumuşak bir seri olur en azından. Dayak yemeyiz
doğru. Bir de şu 2014'ün bir intikamını alırız ya. O benim içimde kaldı. Bir şekilde bir şey yapalım. Dördüncü maçta mesela 3-0 ya seri atıyorum. Tabii temennimiz. Reggie Jackson mesela gitsin potaya kendini atsın. Top ondan çıksın falan. Sonra hakeme itiraz etsin. Hayır. Rakipten çıktı diye. Topu almaya falan çalışalım. Dark Rivers Challenge yapsın. Bir o günlere gönderme yapalım. Çünkü bende travma kaldı. Onu
ben de benim için de bir travma o sene neyse. Şimdi bakıyorum. Arma Kaynar'ı sorusu var. Burkay Aktaş biraz modern zamanların kadın erkek ilişkileri üzerine konuşabilir mi? Çok teşekkürler.
Evet abi hep Clippers hep Clippers. Yani bir yerden sonra da gerçek hayatla ilgili konuşmak lazım. Evet abi. Konuş ben de dinliyorum.
Abi modern zamandaki kadın erkek ilişkileri beni çok rahatsız ediyor bir kere.
Neden abi?
Birbirlerinden ne istediklerini bilmeyen iki insan birlikte olmuşlar yani ve daha adam kendini tanımıyor veya hayattan ne istediğini bilmiyor veya bir ilişkiden ne istediğini bilmiyor ama birlikte olmuşlar, anladın mı? Ve bu bir toksit bir ilişkiye dönüşüyor bundan sonra ve o toksitlik onları öyle sarıyor ki böyle Black Spider-Man oluyordu ya, Spider-Man ya da Rick and Morty'de böyle toksit
Venom.
Toksit Rick vardı böyle bir içine atamıyordu onu. Aynı o gibi birbirlerinden kopamıyorlar.
Böyle çan falan çalıyordu. Çanla falan beraber çıkıyordu.
Aynen. Eş eş bağımlı oluyorlar yani birbirlerine. Böyle iğrenç bir ilişki ama kopamıyorlar birbirlerinden, anladın mı? Hani çünkü alışkanlıklarından kopacak kadar güçleri yok. Zaten
abi zaten bir yerden sonra kadın erkek ilişkileri şeye dönüşüyor. Ya sevgiden çok alışkanlık bir çeşit.
Evet.
Yani evet o var, onunla konuşuyorum ve şey yani bir yerden sonra sevgiyi bırakıyorsun ama alışmış oluyorsun o kişiye. Onu sevmeyi seviyorsun bir yerden sonra. Sevmeyi değil de özünde.
Aynen. Yani ama böyle olmaması gerek modern... abi.
Kesinlikle abi. Kadın erkek ilişkileri hep böyle miydi bilmiyorum ama şu an ben gerçekten memnun değilim ya içinde bulunduğum durumdan.
Ben de ya. Yani çünkü ne bileyim. Sonuçta ben bir insanla niye birlikte olurum diye düşünüyorum bazen. Bana bir şeyler katması gerekiyor veya birlikte çok yakın bir arkadaş gibi olmamız gerekiyor. Ben bunları olmazsam, sürekli kavga edeceksem niye ilişki devam ettireyim ki yani?
Neden her gün bu işkence, neden her gün bu kargaşa? Yav aynen. Yav yav.
Aynen öyle yani. Mevzu ona geliyor.
Abi.
O yüzden...
Ya zaten sevgili dediğin insan bence gerçekten en iyi arkadaşın ve bir insan en iyi arkadaşıyla bu kadar tartışmaz, bu kadar kavga etmez, bu kadar savaşa girmez.
Tabii canım.
Yani.
Bakın. Söyle abi, dinliyorum seni.
Abi bir yerden sonra gerçekten şeye dönüşüyor ya yani kadın erkek ilişkileri tabii burada iki ilişkiden konuşuyoruz, ne bileyim arkadaşlıktır şudur budur değil, onlardan bahsetmiyorum da yani kadın erkek ilişkileri ben mesela çevremde çok az gördüm gerçekten sağlıklı olan ve bu çok korkutucu bir olay ya. Yani sağlıklı bir ilişkisi var dediğim çok az arkadaşım var benim baktığım zaman çevremde. Kadınların çoğu, erkeklerin çoğu cidden mutsuzlar ilişkilerinde ama karşıdakine o kadar çok alışmışlar ki devam ediyorlar.
Aynen.
Ve bu bir taraf kötü, bir taraf iyi değil. Gerçekten beraber olamayan iki insan birbirine yapışıyor başka bir insanı bulamayacakmış gibi ve bırakmıyorlar ve mutsuzlar. Birbirlerine kötü davranıyorlar, birbirlerinin hayatlarını aşağı çekiyorlar. Oysa ilişki olan
İlişki
insan...
yukarıya çekmektir.
Evet, birbirini yukarı çekmektir. Bak yukarı aynen. Çekemezsen bile en azından dengeli tutarsın. Aynen. Belli bir yerde tutarsın, daha aşağı düşmesine izin vermezsin. Ama beraber dip çıtaları oynayan ilişkiler var tabii ki.
Aynen. Bu ara kadınlarımızda bir kargaşa seziyorum ben. Ne istediklerini
Allah Allah.
Bilmiyorlar, evet.
Allah Allah.
Evet, genel bir kargaşa sezdim ben kadınlarda.
Aynı anda birden çok şey istiyor olabilirler mi abi? Kafalarına cidden
evet.
Oturtamamış olabilirler mi?
Yani salata yiyeyim ama domates tadı gelsin istiyorlar yani. Ya da böyle bir çilekli şey yiyeyim, tart yiyeyim ama bir yandan da sufle tadı alayım istiyorlar, anladın mı? Karşılarındaki insanı değiştirmeye çalışıyorlar biraz. Bunu dinleyen, buraya kadar dinleyebilen... hanım takipçilerimiz varsa ki hiç sanmıyorum. Lütfen karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmayın. Olduğu gibi kabullenin ya. Ya karşı tarafa da kendinizi farklı bir insan gibi sunmayın. Gerek yok. Üzmeyin birbirinizi.
Arkadaşlar bakın, bütün kadınlara, bütün erkeklere söylüyorum. Dünyada 3 milyar tane karşı cinsiniz var. Eğer sevdiğiniz insana karşı taktik yapmanız gerekiyorsa,
aynen.
Kendiniz olmadığınız bir yürü satmaya çalışıyorsanız, o kişi sizin için doğru insan değildir. Çünkü sizi cidden olduğunuz halde sevecek. O değilse 2.999.999.999 tane insan var. Yani o kadar çok insanla tanışabilirsiniz ki. Ağızla gerçekten, mesela ben de telaş yaşadım bir arada. Hani bir sevgilim olmaması. Ama gerçekten yani bir insana karşı taktik yapman gerekiyorsa, numara yapman gerekiyorsa, kendini satmaya çalışıyorsan, onu değiştirmeye çalışıyorsan gerçekten değmez o ilişki.
Değmez.
İlişki değil, bir çeşit. Hani yalnız kalmayayım, hop koluma takayım oluyor ve aynen. O da gerçekten hata yani.
Doğru. Yani buna o yüzden dikkat edelim. Karşı taraftan karşı tarafı mesela ümitlendirmeyin abi karşı tarafı ya. Ya ne gerek var? Hani olmayacaksa...
Niye ümitlendiriyorsunuz abi ya?
Olmayacaksa baştan bunu anlayabilecek kapasitede insanlarsınız siz. Yani...
Ve abi şey de... Yani şey de uygun bir hareket değil. Nasıl desem... İşlerin iyi gitmesini istemek... Ne bileyim muhabbet etmek istemek... Ama aynı zamanda da uzak kalmak istemek falan. Bunlar
aynen.
Da yani...
Doğru. Hiç hoş hareketler değil. O yüzden... Rica ediyorum abi. Tüm beylerimizden ve hanımlarımızdan. Kendiniz olun. Karşı tarafa eziyet çektirmeyin. Ya bazı insanlarla ilişki yaşanmaz. Bunu kafanıza oturtun. Bir karşı taraf çok hoşunuza gidiyor olabilir fiziksel olarak ya da sohbet olarak.
Islı
ama...
adam.
Ne?
Islı adam.
Aynen, ıslı adam. Ya bazı insanlarla ilişki yaşanmaz. Yaşanmayacak insanı da tutmayın hayatınızda. Yegane tavsiyem budur.
2.999.999.999 abi. Bu sayıyı da unutmayın. Hanımlarımız ve beylerimiz.
Aynen
çok
öyle.
Fazla insan var.
Emre Tezcan'ın son sorusu var abi. Geçiyorum bu soruyu. Yeterince muhabbet yap ettik. Burkay Aktaş bize nasıl alfa olacağımız hakkında ipuçları verebilir mi? Abi veremem ya. Çünkü ben bir alfa değilim. Değilim.
Yapma ya.
Yani gerçekten bak dışarıdan bu vibe'ı yarattığım için çok mutluyum, tamam mı? İnsanlar beni böyle klaplarda gezen, böyle her gün kız kaldıran falan bir tip falan diye düşünüyorlar yani. Ben öyle bir insan değilim. Sadece birazcık yarattığım algı o şekilde olabilir. Ama değilim. Sadece ben
Abi şöyle bir gerçek var. Şöyle bir gerçek var bu arada. Yani klablarda gezmek her insanın yapabileceği bir şey.
Tabii
Yani
canım.
nasıl desem, bunu gerçekten her insan yapabilir. O alfalığı yaratan şey o değil
Ya
de.
aynen.
Nedir abi alfalığı yaratan şey? Biraz da bunun üzerine konuşalım.
Tamam.
Alfalığı ne yaratır?
Abi alfalı yaratan şey karşı tarafı ne kadar ya, karşı tarafı ne kadar iyi anladığındır aslında ve kendinden taviz vermeden karşı tarafla ne kadar iyi iletişim kurabildiğindir. Çünkü ben
Evet
şunu
abi,
seziyorum.
kendinden taviz vermemek, bu çok
Aynen.
önemli bir info.
Hanımlarımıza şunu seziyorum. Hanımlarımız normal erkeğe muhtaç kalmışlar abi. Ya da erkekler de normal bir hanımına muhtaç kalmış. Genel olarak bir normal arayışı var insanlarda.
Dolambaçsız insan abi. Dolambacı
Aynen.
olmayan, kaydırağı olmayan
Aynen
gerçekten.
normal düz yani default person. Sokaktan gel abi deyip
Bot.
çağırdığın insan.
Bot ya.
Bot aynen.
Bot.
Hani ben mesela
Bot.
bazen karşı cinsle arkadaşım olabilir ya da başka şekilde konuştuğum insanlar olabilir. O kadar normal tepkiler veriyorum ki mesela hiç sesimi yükseltmeden ya da çok sakin bir şekilde bana şaşırıyorlar. Diyorlar ki oha buna nasıl sinirlenmedin veya buna nasıl kızmadın veya bu nasıl bu kadar sakin kalabildin. Ben de diyorum ki ben hissettiğiniz şeylerden ötürü ya da bana dediğiniz şeylerden ötürü neden sinirleneyim yani? Çünkü senin hissindir bu. Çünkü normal
Abi
verilmesi gereken
sen
tepki budur yani. Anladın mı? Normali
kardeşim
budur
benim,
olayın.
helal olsun. Gerçekten hasret kalmışız ya.
Aynen.
Gerçekten hasret kalmışız böyle adamlara.
Evet. Biraz bazen değerimiz bilinmiyor ama yapacak bir şey yok.
Rom ya.
Bro. Yani o yüzden...
Single sayfa burada dimdik ayakta. Arkadaşlar Twitter DM'lerimiz açık ikimizin de. Burkay'ın
Aynen.
da açık, benim de açık. Bütün hanım takipçilerimizi DM'lere bekliyoruz.
Aynen. Yani ben bir alfa olduğumu düşünmüyorum ama gerçekten iyi iletişim kurabildiğimi düşünüyorum karşı tarafla. Bu da çok basit bir şey aslında yani. Sadece normal davranmak yeterli. Normali kafanızda kurun. Bu kadar. İpuçları veremem çünkü
Abi
insan her insanın her yediğin yoğurt işi farklı.
genelde zaten alfalarda oluruna bırakan insanlar oluyor. Çok düşünmeyin, oluruna bırakın, kendiniz olun ve sizi sevecek 2 milyar bla bla bla bla insan olduğunu sakın unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu
Aynen
böyle. Biri
öyle.
sevmezse öteki sever. Mutlaka çok çok
Aynen.
fazla insan var. Yani bakın koronavirüsüne ne kadar hızlı yayılıyor. Yani bir düşünün ne kadar insan olduğunu dünyada.
Aynen. Yani illa ki sizin değerinizi bilecek biri çıkacaktır karşınıza. Zamanı bırakmak en önemlisi yani. Hani zaman insana neyin önemli olduğunu öğretiyor. Sadece ona güvenmek gerekir. Ne güzel konuştum lan.
Ben yani podcast ya, ötekilerin bu sezon en anlamlı 8 dakikasıydı muhtemelen.
Aynen.
Ötekiler hayat hakkında konuşuyor. Kaybedenler Kulübü. Abi bir de keşke konuk falan alsaydık ya. Böyle başka Dicle'miz falan gelip onu anlatsaydı.
Evet ya arma kaynarı alsaydık keşke bize alfalık hikayelerini
Ben Arma
anlatalım.
Kaynar'la rap podcast
Çok
dinleyeyim.
iyi.
Viraldeyim pazar.
Çok güzel.
Kendrick Lamar konuşacağız kendisiyle. Bütün hayranlarımı bir arada bekliyorum.
Gerçekten bekliyoruz. Var mı
Evet
abi
abi.
bekleyeceğim bir şey? Abi şu an bir
Abi.
tweet düştü önüme.
Nedir?
New York Knicks yazın Chris Paul'e gidecekmiş abi.
Nasıl gideceklermiş?
Takas etmeye
Yani Max kontratla
çalışacaklarmış.
mı gideceklermiş? Aa bir dakika, Chris Paul'un kontratı var.
Aynen 3 sene daha kontratı var.
Eyvah. Aa fuck.
Neyse geçiyorum konuyu. Bunu devletler tartışsın güleceğim yoksa.
Evet.
Ekleyeceğim bir şey var mı
Tamam.
abi bu konuya dair Clippers'ımıza ya da alfalık insan ilişkilerine dair falan?
Abi insan işine dair söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonra her podcast'in son 10 dakikasını
Aynen.
hayat hakkında
Hayata dair yapalım. Cidden yapalım
hayata
eğlenceli
dair öteki yer. Zaten playofflar başlayacak. Bir sonraki podcast'imizde yaparız. Sonra da zaten muhtemelen Dallas Mavericks'e de Oklahoma City Thunder'a elenişimizin
olur.
5. maçında falan konuşuruz olacak olayları.
Aynen.
Benden bu kadar abi. Teşekkür ediyorum sana. Bir
Ben
bölüm
teşekkür
daha.
ederim. Buradan bu arada 7 podcast'ı selam söyleyeceğim. Alara Berberoğlu'na çok selam söylüyorum. Canım benim ağlayıp duruyor neden
Selam
selam
olsun Alara
söylemiyorsun diye.
Berberoğlu'na.
Aynen. Kendisini çok seviyorum. İletiyorum onu buradan. Kalp yaptım şu an elimle.
Evet abi, benim bu seferlik selam söyleyeceğim biri yok. Ama inşallah bir sonraki bölümde selam söyleyeceğim bir insan olur.
İnşallah abi, inşallah.
İnşallah abi, dediğimiz gibi. Ötekilerden bu bölümlük bu kadar
Aynen.
arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hayat konusundaki tavsiyelerimizi unutmayın. Görmüş geçirmiş tavsiyeler bunlar.
Aynen öyle. Yaşanmış hikayelerden esinlenildi yani.
Azıltılanmıştır,
Anlatılandı, aynen.
esintilenmiştir.
Hoşça
Evet
kalın.
abi. Hoşça kalın diyelim, hoşça kalın.